Merhaba, Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 323 ile sayfa 334'ün arasında okuyacağız. Esasında ben bu bölümleri okumuştum. Ama teknik bir arıza yüzünden şimdi tekrar okumak zorunda kaldım. İki kez okuduğum için umarım biraz daha iyi okurum. Daha az hata yaparım. Başlayalım. Charles, haciz haberiyle alt üst olmuştu. Eve geldiğinde Emma yoktu. Adam bağırdı, ağladı, bayıldı ama karısı gelmedi. Nerede olabilirdi? Felicity, Homa ise, Bay Tüek'e, Lurox'a, Altın Aslan'a her yere gönderdi. Bir gelip bir giden kaygıları arasında da itibarının kaybolduğunu, servetinin mahvolduğunu, Berthe'nin geleceğinin yıkıldığını görüyordu. Neden dolayı? Bu soruya karşılık olarak bir kelime bile bulamıyordu. Akşamın saat 6'sına kadar bekledi. En sonunda artık dayanamadı. Emma'nın Rouen'e gitmiş olabileceğini düşünerek ana yola çıktı. Yarım fersah ilerledi. Hiç kimseyle karşılaşmadı. Biraz daha bekledi. Sonra geri döndü. Emma eve gelmişti. Ne var? Niçin? Anlat bana. Emma yazı masasının başına oturdu. Bir mektup yazdı. Günün tarihini, saatini ekleyerek mektubu kapatıp ağır ağır mühürledi. Sonra ciddi, azametli bir sesle "Bunu yarın okursun," dedi. "O zamana kadar çok rica ederim, bana bir tek şey sorma." "Hayır, bir tek bile." "Ama ah, yalnız bırak beni." Boylu boyunca yatağın üstüne yattı. Ağzında duyduğu yakıcı, buruk bir tat onu uyandırdı. Charles fark etti. Gözlerini gene yumdu. Acı çekip çekmediğini anlamak için merakla kendini dinledi. Hayır, daha hiçbir şey yoktu. Saatin işleyişini, ateşin sesini, yatağının yanında ayakta duran Charles'ın soluk alışını duyuyordu. Ah, ölüm pek önemsiz bir şeymiş diye düşündü. Uyuyacağım, her şey de bitecek. Bir yudum su içti. Duvara doğru döndü. Ağzındaki o berbat mürekkep tadı devam ediyordu. Susadım. Ah, çok susadım diye içini çekti. Charles, ona bir bardak su uzatırken "Neyin var?" diye sordu. "Bir şeyim yok. Pencereyi aç, boğuluyorum." Birden onu öyle bir bulantı yakaladı ki ancak yastığının altındaki mendili kapacak kadar vakit bulabildi. Çabucak, şiddetle "Kaldır şunu ortadan, at," dedi. Charles ona sorular sordu. Emma karşılık vermedi. En ufak bir heyecanın kendisini kusturmasından korktuğu için kımıldamadan duruyordu. Yalnız ayaklarından kalbine kadar yükselen buz gibi bir soğuk duyuyordu. "Ah, işte şimdi başlıyor," diye mırıldandı. "Ne istiyorsun?" Emma sanki dilinin üzerinde çok ağır bir şey varmış gibi çene kemiklerini durmadan açarak başını üzgünlük dolu yumuşak bir hareketle döndürüyordu. Saat 8'de kusmalar yeniden belirdi. Charles'ın gözüne porselen tasın dibinde taşın çeperlerine yapışan çakıllı kum gibi beyaz bir şeyler çarptı. "Çok acayip, pek garip," diye söylendi. Emma yüksek sesle "Hayır, yanılıyorsun," dedi. Bunun üzerine Charles büyük bir dikkatle adeta onu okşayarak elini midesinin üzerine koydu. Emma keskin bir çığlık kopardı. Adam ürkerek geri çekildi. Sonra Emma hafif hafif inlemeye başladı. Büyük bir ürperti omuzlarını sarsıyor, yüzü büzülen parmaklarını daldırdığı çarşaflardan daha da beyaz bir hal alıyordu. Nabzının düzensiz atışı artık hemen hemen hiç duyulmuyordu. Madeni bir buharın içindeymiş gibi donmuş görünen mavimtırak yüzünde damlalar beliriyordu. Dişleri çarpıyor, büyüyen gözleri belli belirsiz çevresine bakınıyordu. Bütün sorulara yalnız başını kaldırarak karşılık veriyordu. İki, üç defa gülümsedi bile. Yavaş yavaş iniltileri daha kuvvetlendi. Boğuk bir çığlık kopardı. Daha bir iyice olduğunu, az sonra ayağa kalkabileceğini söyledi ama şiddetli titremeler onu yeniden yakaladı. "Ah, çok müthiş Tanrım!" diye haykırdı. Charles, karyolanın yanına kendini dizüstü attı. "Söyle, ne yedin? Tanrı aşkına söyle." Emma'ya onu şimdiye kadar hiçbir zaman görmediği ölçüde büyük bir sevgiyle dolu gözlerle baktı. Emma zayıflayan bir sesle, "Peki, orada, orada," dedi. Charles yazı masasına fırladı. Zarfın mührünü kırdı. Yüksek sesle okudu. "Kimseyi suçlamasınlar." Durdu. Elini gözlerinin üzerinden geçirdi. Bir daha okudu. "Ne? Yetişin, koşun, yetişin." Yalnız şu kelimeyi tekrarlayabiliyordu. "Zehirlenmiş, zehirlenmiş." Felicit, Homa ise koştu. Eczacı dışarıdaymış. Ona meydandan seslendi. Bayan Lefrançais de Felicit'i Altın Aslan'da dinledi. Olayı komşularına bildirmek üzere birçok kişi ayağa kalktı. Kasaba bütün gece uyumadı. Charles, çılgınlar gibi yığılacak bir halde odanın içinde dönüp duruyordu. Eşyalara çarpıyor, saçlarını yoluyor. Eczacı da bu evde bu kadar müthiş bir manzara olabileceğini hiç düşünmemişti. Bay Canivet'le Doktor Leriver'e mektup yazmak üzere evine döndü. Soğukkanlılığını kaybediyordu. Belki 15'ten fazla müsvedde yaptı. Hippolyte hemen Nochetel'e gitti. Justin de Charles Bovary'nin atına o kadar hızlı mahmuzlayarak zorladı ki hayvanı Gulin bayırında ayakları tutulmuş, yorgunluktan dörtte üç çatlamış bir halde bırakmak zorunda kaldı. Charles tıp sözlüğünü karıştırmak istedi. Hiçbir şey görmüyor, satırlar oynuyordu. Eczacı, "Sakin olalım," dedi. "Yalnız güçlü bir panzehir vermek gerekiyor." "Zehir hangisi?" Charles mektubu gösterdi. "Arsenik." Homais, "bunun tahlilini yapmak ister," dedi. Biliyordu ki bütün zehirlenmelerde bir tahlil yapmak gerekti. Charles hiçbir şey anlamamıştı. "Ah, yapın, yapın, kurtarın onu," dedi. Sonra Emma'nın yanına dönerek yere halının üzerine yığıldı. Başını onun yatağının ucuna dayadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. "Emma, ağlama," dedi. "Pek yakında artık sana acı verip üzmeyeceğim." "Niçin? Seni kim zorladı?" "Öyle gerekiyordu dostum." "Mutlu değil miydin? Benim suçum mu? Bense elimden gelen her şeyi yaptım." "Evet, doğru. İyi insansın sen." Emma ağır ağır onun saçlarını okşadı. Bu duygunun tatlılığı Charles'ın kederini daha da artırıyordu. Emma onu sevdiğini hiç bu kadarcık bile söylememişti. Şimdi tam bunu söylediği bir sırada Charles'ın bütün varlığı onu kaybedeceği düşüncesiyle umutsuz bir acıyla çöküyordu. Hiçbir çare de bulamıyordu. Hemen bir karar vermenin ivediliği heyecanı artırdığı için hiçbir şey düşünemiyor, hiçbir şeye cesaret edemiyordu. Emma bütün ihanetlerden, alçaklıklardan, kendisini kıvrandıran sayısız şiddetli isteklerden kurtulduğunu düşünüyordu. Şimdi artık kimseden nefret etmiyordu. Zihnine bir alacakaranlık belirsizliği çöküyordu. Yeryüzünün bütün gürültülerinden uzaklaşan bir senfoninin son yankısı gibi. Yalnız şu zavallı kalbin yumuşak, belirsiz, aralıksız sızlanmasını duyuyordu. Dirseğinin üzerinde doğrularak, "Küçüğü getirin bana," dedi. "Charles, daha fena değilsin öyle değil mi?" diye sordu. "Hayır, hayır." Çocuk dadısının kucağında, altında çıplak ayaklarının göründüğü, Uzun gecelik entaresinin içinde pek ciddi, adeta hala rüya görerek geldi. Karma karışık odaya şaşkın şaşkın bakıyordu. Eşyaların üzerindeki şamdanlardan kamaşan gözlerini kırpıştırıyordu. Bunlar besbelli ona böyle sabahın erken saatinde mumların ışığında uyanarak hediyelerini almak için annesinin yatağına geldiği yeni yıl ya da büyük perhizin üçüncü perşembesi sabahlarını hatırlatmıştı. Çünkü annem nerede demeye başladı. Herkes sustuğu için de ama patiğimi göremiyorum ben dedi. Çocuk hep ocağa doğru bakıyordu. Felicit onu yatağa doğru eğdi. Çocuk, yoksa süt ninem mi aldı patiğimi? Diye sordu. Emma bu adı duyunca ihanetlerinin, felaketlerinin hatırası arasına döndü. Ağzına yükselen daha şiddetli bir başka zehrin tiksintisini duyarmış gibi başını öbür yana çevirdi. Berthe'yi yatağın üzerine oturtmuşlardı. Ah anneciğim, ne büyük gözlerin var. Benzin de ne kadar soluk. Nasıl da terliyorsun? Annesi ona bakıyordu. Küçük kız geri geri çekilerek korkuyorum dedi. Emma öpmek için onun elini tuttu. Çocuk çırpınıyordu. Charles yataklıkta hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yeter artık, götürün çocuğu diye haykırdı. Belirtiler bir ara durdu. Emma şimdi daha sakin görünüyordu. Önemsiz her kelimede göğsünün biraz daha sakin soluğunda Charles yeniden umuda kapılıyordu. En sonunda Doktor Canivet içeri girince Charles ağlayarak onun kollarına atıldı. Ah geldiniz mi? Teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Ama durum daha iyi. İşte bakın. Meslektaş hiç de bu görüşte değildi. Kendi deyimiyle kılı kırk yarmadan amaca yürüdüğünden mideyi iyice kurtarmak için kusturucu bir ilaç verdi. Emma kan kusmakta gecikmedi. Dudakları daha sıkıştı. Kolları, bacakları büzülmüş, vücudu esmer lekelerle kaplanmıştı. Nabzı parmakların altında gergin bir iplik, kopmak üzere olan bir harp teli gibi kayıyordu. Sonra müthiş bir şekilde bağırmaya başlıyordu. Zehre lanet ediyor, küfürler savuruyor, elini çabuk tutması için yalvarıyordu. Kendinden daha can çekişir halde bulunan Charles'ın içirmeye uğraştığı her şeyi gergin kollarıyla geri itiyordu. Charles, mendili dudaklarının üzerinde hırıltılar çıkararak, ağlayarak, topuklarına kadar onu sarsan hıçkırıklarla boğularak ayakta duruyordu. Felicit odanın içinde oraya buraya koşuyordu. Homais kımıldamadan derin derin için çekiyordu. Canivet bile dengesini hiç bozmazken şimdi heyecanlandığını fark etmeye başlıyordu. Hay kör şeytan. Üstelik misil de verdik. Madem ki etken ortadan kalktı. Homais, etki de ortadan kalkmalı. Bu bir gerçektir, dedi. Charles Bovary, ama onu kurtarsanız da diye haykırıyordu. Canivet, belki de kurtarıcı bir had devredir diye yeni bir faraziye ileri süren eczacıyı dinlemeden tiryak vereceği sırada bir kamçı şaklaması duyuldu. Bütün camlar sarsıldı. Kulaklarına kadar çamura batmış üç atın bütün güçleriyle uçurdukları posta arabası bir hamlede halin köşesinden fırlayıverdi. Doktor Lariviere geliyordu. Bir tanrı belirse bundan daha büyük bir heyecan yaratamazdı. Charles Bovary ellerini kaldırdı. Doktor Canivet birdenbire durdu. Homais de hekimin içeri girmesinden çok önce başından püsküllü külahını çıkardı. Lariviere, Bişit'in rahle-i tedrisinde yetişen mesleklerini pek büyük bir titizlikle severek, heyecanla, ustalıkla yerine getiren, bugün nesli tükenmiş filozof hekimlerden, ünlü cerrahlardandı. Öfkelendiği zaman hastanesinde her şey titrerdi. Öğrencileri ona karşı sonsuz saygı duyarlardı. O kadar ki mesleklerinde yerleşir yerleşmez ellerinden geldiği kadar onu taklit etmeye çalışırlardı. Onun merinos yünlüsünden içi pamuklu uzun bir hırkası, bir de siyah redingotu vardı. Sanki sefaletlerin içine daha çabucak dalabilmek için hiçbir zaman eldiven giymezdi. Redingotun çözük yenleri bu tombul güzel elleri bir parça örterdi. La Riviere'in bu kıyafetine bütün o dolaylardaki şehirlerde rastlanırdı. Madalyaları, ünvanları, akademileri hor gördüğünden hastanenin başında özgür, yoksullar için babacan bir hekimdi. Fazilete inanmadan faziletli davranırdı. Ruhunun inceliği ondan bir şeytan gibi ürkülmesine yol açmasaydı hemen hemen bir ermiş sayılabilirdi. Neşterinden daha keskin olan bakışı dosdoğru ruhunuza işlerdi. Bütün iddialar, yapmacık utanmalar arasından yalanı kesip ayırırdı. Böylece büyük bir hünerin, servetin, 40 yıllık bir çalışmanın, kusursuz bir yaşayışın verdiği o babayani haşmeti içinde ömrünü sürdürüyordu. Sırt üstü uzanmış, ağzı açık yatan Emma'nın ölü gibi yüzünü görür görmez daha kapıdan kaşlarını çattı. Sonra kaniveti dinler gibi görünürken işaret parmağını burun deliklerinin altından geçiriyor. İyi, iyi diyordu. Derken ağır ağır omuzlarını kaldırdı. Charles Bovary dikkatle ona baktı. Bakıştılar. Acıklı manzaralara o kadar alışmış olan bu adam gözyaşlarını tutamadı. Gömleğinin dantenine bir damla yaş düştü. Kaniveti alıp yandaki odaya götürmek istedi. Charles da onların arkasından gitti. Çok hasta değil mi? Hardal lapası konsa acaba? Bilmem ki. Siz ki bunca kişiyi kurtardınız. Bir şeyler bulsanıza. İki koluyla ona sarılmış, göğsüne kapanmıştı. Yarı baygın, ürkek, yalvarıcı bir şekilde ona bakıyordu. Doktor La Riviere. Hadi zavallı evladım, gayret. Yapacak hiçbir şey yok, dedi. Arkasına döndü. Gidiyor musunuz? Gene geleceğim. Kanivet'te Emma'nın kendi elleri arasında öldüğünü görmek istemiyordu. Arabacıya bir emir verme bahanesiyle o da çıktı. Eczacı kasaba alanında onlara ulaştı. Yaratılışı bakımından ünlü kişilerden ayrılamazdı. Doktor La Riviere kendi evinde yemek yemeyi kabul ederek kendisine büyük bir şerefi bağışlamasını rica etti. Çabucak adam gönderildi. Altın aslandan güvercin, kasaptan ne kadar pirzola varsa, tüvekten kaymak, Lestiboist'ten yumurta aldırdı. Eczacı hazırlıklara kendisi yardım ederken, Bayan Homais de hekimi ceketinin şeritlerini çekiştirerek, "Mazur görürsünüz beyefendi, çünkü bizim bu zavallı ülkede bir gün önceden haberli olmayınca," diyordu. Homais, "Ayaklı bardaklar," diye fısıldadı. Şehirde olsak hiç olmazsa paça dolmalarına başvururduk. Kestesini, sofraya buyurun doktor. Homais ilk yemeklerden sonra kaza konusunda bir parça bilgi vermeyi doğru buldu. Önce gırtlakta bir kuruluk oldu. Sonra üst karın bölgesinde dayanılmaz sancılar, aşırı kusmalar, koma. Hanım nasıl zehirlendi acaba? Bilmiyorum doktor. O arsenik asitin nereden ele geçirdiğini bile anlayamadım. Justin o sırada bir yığın tabak getiriyordu. Titremeye başladı. Eczacı, "Nen var senin?" diye sordu. Bu soru üzerine delikanlı tabakların hepsini yere düşürdü. Bir şangırtı koptu. Homais, "Sersem, beceriksiz, hantal, hayırsız eşek!" diye bağırdı. Sonra birdenbire kendini toparladı. Bir denemek istedim doktor. Önce bir tübün içine dikkatle. Cerrah, Parmaklarınızı onun gırtlağına soksaydınız daha iyi olurdu, dedi. Larivier'in meslektaşı Canivet, az önce kusturucu ilacı konusunda gizli, epey şiddetli bir azar işittiği için sesini çıkarmıyordu. Öyle ki çarpık ayak olayı sırasında o kadar kendini beğenmiş, konuşkan davranmışken bugün pek alçak gönüllüydü. Onaylayıcı bir tavırla boyuna gülümseyip duruyordu. Homais ziyafet sahibi gururuyla salınıyordu. Charles Bovary'nin üzücü düşüncesi, eczacının kendi kendine yaptığı bencil bir dönüşle belli belirsiz keyfine yardımcı oluyordu. Sonra da doktorun orada bulunuşu onu çok heyecanlandırıyordu. Bilginliğini gösteriyor, kuduz böceklerini, masili ağacını, engerek yılanını karmakarışık bir şekilde sayıyordu. Hatta bazı insanların çok şiddetle tütsülenmiş domuz sucuklarından zehirlendiğini, yıldırımla vurulmuş gibi olduklarını okudum doktor. Daha doğrusu eczacılık şöhretlerimizden, üstadlarımızdan biri pek güzel bir raporda yazmıştı bunu. Bayan Homais elinde ispirtoyla ısıtılan o titrek alevlerden biriyle yeniden ortaya çıktı. Çünkü Homais kendi kavurduğu, kendi öğüttüğü, kendi karıştırdığı kahvesini ille de masada kendi pişirmek isterdi. Şeker ikram ederek, "Şeker ister misiniz doktor?" dedi. Sonra onların yapısı konusunda doktorun düşüncesini öğrenmek merakıyla bütün çocuklarını aşağı indirtti. En sonunda tam Bay Larivière gideceği sırada Bayan Homais ondan kocasını muayene etmesini istedi. Her akşam yemekten sonra uyuyarak kanını yoğunlaştırıyormuş. Ah, onu rahatsız eden hiç de duygu değil, uyku. Doktor bu kelime oyununa bir parça gülümseyerek kapıyı açtı. Yalnız eczane insanla dolup taşıyordu. Karısının küllere tükürmek alışkanlığında olduğu için zatürreye tutulmasından korkan Tüvek Efendi'nin elinden, birdenbire şiddetli açlık duyan Bay Binet'ten, vücudunda karıncalanmalar olan Bayan Karen'dan, baş dönmeleri geçiren Lurox'tan, romatizmaları olan Lestiboyis'ten, midesinde ekşilikler duyan Bayan Lefrançais'ten pek büyük zorluklarla kurtuldu. En sonunda 3 at yola koyuldu. Genel olarak herkes onun hiç de pek lütufkar davranmadığını kabul etti. Halkın dikkati, kutsal yağlara bulanmış geçen rahip Bernice'nin belirmesi üzerine ona çevrildi. Homais, kanatlarının gerektirdiği gibi, rahipleri ölü kokusuna koşan kargalara benzetti. Bir din adamını görmek onun hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü rahip cübbesi ona kefeni hatırlatırdı. Birinin verdiği dehşet yüzünden öbüründen nefret ederdi. Buna rağmen görevi adını verdiği şeyin karşısında gene de gerilemedi. Bay Larivière gitmeden önce Canivet'i de bu işe pek ısrarla teşvik etmişti. Homais onunla birlikte Bovary'lerin evine döndü. Karısının uyarması olmasa çocukları acı durumlara alıştırmak bunun ileride onların kafasında kalacak bir ders, bir örnek, yüce bir manzara olması için iki oğlunu da götürecekti. İçeri girdiklerinde yatak odası bir yaz manzarasına bürünmüştü. Beyaz bir örtü örtülmüş, dikiş masasının üzerinde yanan iki şamdan arasındaki iki açın yanında gümüş bir tabak içinde 5-6 küçük pamuk toparlağı vardı. Emma çenesi göğsünde göz kapaklarını alabildiğini açıyor, zavallı elleri daha şimdiden kefenle örtünmek ister gibi can çekişen o korkunç, yumuşak hareketiyle çarşafların üzerinde sürükleniyordu. Charles, heykel gibi soluk, gözleri korlar gibi kıpkırmızı, ağlamadan karyolanın ayak ucunda onun karşısında duruyordu. Rahip ise bir dizi üzerine dayanmış, alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Emma ağır ağır yüzünü döndürdü. Mor atkıyı görünce bir sevince kapılır gibi oldu. belli ki zihnindeki olağanüstü bir yatışma sırasında yeni başlayan sonsuz mutluluk hayalleri sayesinde ilk mistik atışlarının kaybolan şehvetini bulmuştu. Rahip haça almak için ayağa kalktı. Bunun üzerine Emma susamış bir insan gibi boynunu uzattı. İsa'nın vücuduna dudaklarını yapıştırarak can çekişen gücünün bütünüyle şimdiye kadar vermiş olduğu aşk öpüşlerinin en büyüğünü kondurdu. Sonra rahip dua okudu. Baş parmağını kutsal yağa batırdı. O yağla ovmaya başladı. Önce yeryüzü ihtişamlarına o kadar göz diken gözlerin üzerini, ılık meltemleri, aşk dolu kokuları pek seven burun deliklerinin üzerini, yalan için açılan, kibirle inleyen, şehvetle bağıran ağzın üzerini, sonra tatlı temaslardan zevk alan ellerin üzerini, en sonunda eskiden ihtiraslarını doyurmak için koşarken o kadar hızlı giden, şimdi artık bir daha yürüyemeyecek olan ayakların tabanını. Rahip parmaklarını sildi. Yağ bulanmış pamuk parçasını ateşin içine attı. Dönüp şimdi kendi acılarını İsa'nınkilere katmasını, kendini Tanrı'nın bağışlamasına bırakması gerektiğini söylemek üzere can çekişen kadının yanına oturdu. Öğütlerini bitirirken az sonra çevresini kuşatacak, göklerdeki şereflerin simgesi olan takdis edilmiş bir mumu kadının eline vermeyi denedi. Emma çok halsizdi. Parmaklarını kapatamadı. Rahip tutmasaydı mum yere düşecekti. Gene de Emma eskisi kadar soluk değildi. Yüzünde sanki bu takdis ayini onu iyileştirmiş gibi bir sükunet vardı. Rahip bunu bildirmekte gecikmedi. Charles Bowery'e, Tanrı'nın bazen kurtuluşu için uygun görürse insanların hayatını uzattığını da anlattı. Charles da Emma'nın kutsal ekmekle şarap ayininin ölmek üzere bulunduğu bir gün yapıldığını hatırladı. Belki de umutsuzluğa kapılmamak gerekti diye düşündü. Gerçekten de Emma ağır ağır bir rüyadan uyanan bir kimse gibi çevresine bakındı. Sonra belirli bir sesle aynasını istedi. Bir süre aynanın üzerine eğilip kaldı. Gözünden iri iri gözyaşları akıncaya kadar baktı. Sonra derin derin içini çekerek başını devirdi. Gene yastığın üzerine düştü. Hızlı hızlı solumaya başladı. Dili olduğu gibi ağzından dışarı çıkıyordu. Gözleri yuvarlanarak sönen iki lamba şişesi gibi soluklaşıyordu. Sanki ruh kopmak için hamleler yapıyormuş gibi şiddetli bir solukla sarsılan böğürlerinin korkunç hızı olmasa daha şimdiden ölmüş sanılabilirdi. Felicit haçın önüne diz çöktü. Eczacı bile dizlerini biraz büktü. Bay Canivet ise dalgın dalgın kasabanın alanını seyrediyordu. Rahip Bernisen yüzü yatağın ucuna doğru eğilmiş. Arkasında odanın içinde sürünen uzun siyah cübbesiyle yeniden duaya başlamıştı. Charles öbür yanda kollarını Emma'ya doğru uzatarak diz çökmüştü. Onun ellerini tutmuş, kalbinin her atışıyla yıkılan bir harabenin geri tepmesi gibi titreyerek sıkıyordu. Hırıltı arttıkça rahip de dualarını hızlandırıyordu. Bunlar Charles Bowery'nin boğucu hıçkırıklarına karışıyordu. Bazen de her şey bir ölüm çanı gibi çınlayan Latince hecelerin boğuk mırıltısı içinde kaybolur gibi oluyordu. Birdenbire kaldırımın üzerinde bir baston sürtmesiyle birlikte iri tahta pabuçların sesi duyuldu. Şarkı söyleyen bir ses, boğuk bir ses yükseldi. Çoğu zaman güzel bir günün sıcağı küçük hanıma düşündürür aşkı. Emma saçları çözük, bakışları bir noktaya dikilmiş, ağzı açık, geçici olarak canlanan bir ölü gibi doğruldu. Lanetciğim yürüyor eğilerek bizlere, şu altın başakları veren izler üstüne. Topluyor birer birer inip kalkıp yukarı, orakların biçtiği bütün o başakları. Emma, kör adam diye haykırdı. Sonsuz karanlıklar içinde yükselen büyük bir korku gibi sefil adamın iğrenç yüzünü gördüğünü sanarak korkunç, çılgın, üzgün bir gülüşle gülmeye başladı. O gün rüzgar öyle hızlı esti ki kaldırdı ta yukarı kısacık etekleri. Emma kıvranarak Şilte'nin üzerine devrildi. Hepsi yaklaştılar. Emma artık hayatta değildi.